Ankara, Ankara.
Kalabalığından, gürültüsünden ve stresinden uzaklaşıp nefes alabildiğimiz, kendimizle baş başa kalabildiğimiz yerlerdir parklar ve bahçeler. Bir zamanlar mahallelerin kapıları parklara açılırdı hep. Büyüklü küçüklü parklara. Sokaklar yetmeyince parklarda alırdık soluğu. Parklar da yetmezdi kimi zaman. Mahalleler arası oyunlar oynardık. Çocuktuk. Çok şey değişti o zamanların Ankara'sından bugüne gelinceye dek. Mahalle kültürü yok oldu, parklara giden, sokaklarda oynayan çocuk pek kalmadı. Eski özlem değil bugünkü programımızın konusu, merak etmeyin. Ankara'nın mahallelerini ve parklarını konuşalım istiyoruz bugün. Ankara Ankara'nın bugünkü konuğu, araştırmacı yazar Nezih Kuley'in. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Burcu'm, nasılsınız?
İyiyiz, sizleri sorduk.
Biz deyiz.
Efendim, mahalleleri konuşmaya başlamıştık da ancak süremiz yetmemişti. Devam edelim istiyoruz konumuza. Zamanın, mekanın ve hayatın iç içe geçtiği yerler mahalleler. Hala varlıklarını sürdürüyorlar elbette. Çünkü bir kentin temel birimi mahalleler. Bir kent oluşurken beraberinde mahalleler de oluşur. Hele de Ankara gibi yeniden inşa edilirken bir kent, pek çok yeni mahalleler kurulur. Başkent ilan edilmesiyle birlikte Ankara hızla gelişir. İmar planları yapılsa da nüfusun artış hızına yetişilemez ve konut ihtiyacı hep gündemde olur. Ankara'daki konut ihtiyacının çözümü için bir proje geliştirilir. Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi. 150 konutun inşasıyla başlayan proje, Türkiye'nin ilk konut kooperatifi olarak kabul ediliyor. Sonraları mahallede bu adla anılmaya başlanıyor. Herman Yansen'in planı temel alınarak yapılıyor ve tek ya da iki katlı büyük bahçeli evler inşa ediliyor.
Ne güzel değil mi? Aslında çok enteresan bu kooperatif adlarının semt adları olması kendiliğinden ve doğal olarak oluşuyor. Mesela bir tane böyle bir başka yerde Oran. Oran'daki kooperatifin adı da Oran olduğu için diye başlangıçta kurulan kooperatifin adı, o semtin adı da Oran olarak kalmış. Aslında başka yerlerde de bu şeyi görüyoruz. Demek ki kooperatifler belirleyici bir özellik oluyor ama Bahçeli Evler çok enteresan bir yer. Ben onu söylemek istiyorum. Bahçeli Evler Ankara Ulus'ta kurulurken devlet birden böyle yeni bir planlamaya göre yapılan bir mahalle olmuş. Ve bütün sanatçılar, edebiyatçılar, yüksek düzey memurlar Bahçeli Evler'de oturmak gibi bir yani trend olmuş bir zaman Bahçeli Evler. Aslında çok enteresan başka da bir şey söyleyeyim. Bahçeli Evler çok uzun süre trend oldu. Mesela biz öğrenciyken ve daha sonraları da 7. Cadde önemli bir gezi alanıydı. Örnek vermek gerekirse. Hani Kızılay gibi. Kızılay'da nasıl insanlar yürüyerek belli bir sosyalleşme içindeyse 7. Caddede öyle
hala
bir.
Hala da öyle değil.
Hala, hala biraz da yani bu işi sürdürüyor.
Evet.
Bahçeli Evler bir kültür merkezi. Zaten çok gene enteresan bir şeyden söz etmek istiyorum. Bahçeli Evler Derneği diye bir dernek var ve bu Bahçeli Evler Derneği'nin kültürünü yaşatmak üzere yayınlar çıkartıyorlar. Ve Bahçeli Evler'de yaşamış edebiyatçı, mesela Orhan Veli'nin Bahçeli Evler'de yaşamış olduğunu öğreniyoruz biz. Bülent Ecevit'in Bahçeli Evler'de yaşamış olduğunu öğreniyoruz. Bahçeli Evler'in ne kadar kültürel ve tarihi olarak günümüze kadar gelmiş bir yer olduğunu gösteriyor bize bence.
Yansen, bahçe şehir yaklaşımını benimseyen bir plancı. Bu konudaki fikirlerini şöyle dile getiriyor bir söyleşide.
Avrupa'nın bütün büyük şehirlerinde insanlar birbirleri üzerine istiflenmiş bir halde yaşadıkları için kendilerini tabiattan uzaklaştıran 4, 5, 6, 7 hatta 8 katlı kira kışlaları denilen büyük yapıların ızdırabını çekmektedirler. Bu gibi meskenler birer mesken değil, orada oturanların yemeklerini yiyebilmelerine ve uykularını uyuyabilmelerine yarayan birer sığınaktır. Yani insana varlığının zevkini duyuracak yuvalar sayılamazlar. İşte bu sebeple yapı kooperatifleri çok katlı meskenlerden her ne pahasına olursa olsun sakınmalı ve hususi, bahçeli, tek veya iki katlı birbirine bitişik sıra evler kurmayı diğer herhangi biçimdeki evlere üstün tutmalıdır.
Evet, siz neler söylersiniz bu konuda?
Valla bu çok önemli bir şey. Bahçeli ev kavramı daha önce konuştuğumuz mahalle kavramını da beraberinde getiriyor. Çünkü bahçeli evlerde yaşayan insanlar bahçeleri de bir kültür merkezi olarak kullanıyorlar. Komşular geliyorlar, komşular gidiyorlar. Oysa bahçeyi ortadan kaldırdığınızda şimdi bu bildiğimiz içine kapandığımız apartman modeli ortaya çıkıyor. Bu apartman modeli de aslında çok Ankara'nın dokusu aslında hiçbir zaman apartman modeli olmamış, biliyor musunuz? Bu son 20 yılda, 30 yılda ortaya çıkan bir şey. Kaledeki evlerde bahçeli, yani Ankara evi dediğiniz zaman cumbalı, önünde bahçesi olan, insanlar, hatta şimdi çok enteresan bir şey anlatayım ben size. Ben geçenlerde kaleye gittim. Ortadaki bu ana caddeler modernize oldu filan. Evler yeniden yapıldı falan ama hemen bir ara sokağa girdiğinizde kadınların gene evlerin önüne çıkıp yerde çömelmiş, karşıdaki komşularla bir arada oturup konuştuklarını görüyorsunuz. O kültür devam ediyor. Yani bahçeli evlerin insanların kültüründe onları geliştirici bir özelliği var. Janssen bunu fark etmiş aslında, Janssen. Avrupa'da da yeni modern mimarının insanları birbirinden koparttığını da fark etmiş. Ve bu kopma olayını önlemek üzere Ankara'da bu modeli uygulamaya çalışmış. Fakat zamanla birden biz çok katlı binalara dönerek bu şeyi yok ettik diye düşünüyorum ben.
Evet, bir de kapımızı açınca yeşilliğe çıkmak belki tabii. Ayağımızı çimeye basmak da çok önemli
tabii,
diye düşünüyorum.
Önemli bir şey ama şöyle düşün, daha başka bir şey de var. Orada bir ya da iki tane meyve ağacınız olur, kediniz olur, köpeğiniz olur. Yani doğayla bütünleşik yaşamanın bir göstergesi aslında.
Evet. Ankara'nın gözde mahallelerinden biri de Gazi Osman Paşa. Aslında 1930'lara kadar bağların ve bağ evlerinin bulunduğu bir bölge burası. Çankaya Köşkü ve Büyükelçiliklerin bu semtte yapılmasıyla üst düzey bürokratlar bu bölgede oturmak istiyor. Kiralar pahalı ve az sayıda ev olunca 1950'li yıllarda konut sorununu çözmek için bir kooperatif oluşturuluyor. Az önce söz ettik, ilki bahçeli evlerdi, bir diğeri de 14 Mayıs evleri. Bahçe içinde iki katlı evler yapılıyor. 14 Mayıs Mahallesi olarak anılıyor. 60 darbesinden sonra da adı Gazi Osman Paşa olarak değiştiriliyor.
Gazi Osman Paşa bizim kültürümüzde çok önemli birisi aslında. Bugün Türkiye'de bilmiyorum mesela öyle bir il aklımıza gelsin ki içinde Gazi Osman Paşa semti olmayan bir yer olsun. Böyle bir şey yok gibi. Neden? Çünkü Türk tarihinin en önemli kırılma noktası Plevne Savaşı ve Gazi Osman Paşa'nın orada gösterdiği kahramanlık bütün dünya tarafından kabul ediliyor. Dolayısıyla hani her ilde mutlaka bir Atatürk Bulvarı, bir Mustafa Kemal Bulvarı gibi bir isim mutlaka vardır. Atatürk Caddesi vardır. Ama mutlaka Gazi Osman Paşa da vardır. Ankara'nın Gazi Osman Paşa'sının ama bir başka özelliği var. Ben onu burada belirtmek istiyorum. O da şu. Ankara'da Gazi Osman Paşa'nın caddesinin üzerindeki en önemli cadde, semtin içinde en öne geçen Nene Hatun Caddesi'dir. Yani Nene Hatun gibi iki tane şey düşünün, kahraman. Birisi bir kaleyi korumuş, birisi de bir şehri korumuş. İki tane, biri erkek, biri kadın ve bunlardan ikisi bir aradalar bir semtte. Gazi Osman Paşa semtinde mahallesinin ortasından Nene Hatun Caddesi geçiyor. Bunun çok kıymetli olduğunu, Ankara'da sanki şöyle bir şey oluyor. Konuşuyoruz siz bu programlarda, farkında mısınız? Ankara'da sanki hiçbir isim rastgele verilmemiş gibi. Hı hı. Yani bunu veren insanlar bunu çok düşünmüşler de vermişler gibi hissediyorsunuz. Herhalde öyle, çünkü bakıyoruz biz. Gerçekten hani Gazi Osman Paşa semtinin içine Nene Hatun'un olması ne kadar önemli, değil mi? Ve biz burada bunu konuşuyoruz ve bir kültür şey olarak aktarıyoruz insanlara. Bunu burada belirtmiş olmak iyi bir şey diye düşünüyorum.
Yine 1950'li yıllara gelirken zamanın belediye başkanı Ragıp Tüz'ün tarafından kurulan bir mahalle var, Yeni Mahalle. Dar gelirli işçi ve memurların konut sahibi olması amacıyla ikişer katlı olarak kurulmaya başlanmış. Sonraları oldukça farklı bir görünüme bürünmüş.
Şimdi Ragıp Tüz'ün belediye başkanı, Ankara'nın o zamanki belediye başkanı. Ve Ankara'da ev sıkıntısı gerçekten önemli. Şimdi biz bunu çok fazla yaşamıyoruz ama Cumhuriyet ilan edilir edilmez Ankara'nın nüfusu 3'e katlanmış. Neden? Ne kadar İstanbul'daki devlet dairesi varsa Ankara'ya getirmişiz. Biz bakanlıklar Ankara'ya gelmiş, şu an şantiyeye dönmüş şey. Her yerde bina yapılıyor ama yetmiyor. Memurların da gelirleri az. Ragıp Tüzün bir belediye başkanı olarak ilk toplu konut projesi, aslında toplu konut idaresi fikrini ilk ortaya çıkartan belediye başkanı diyebiliriz kendisine. Ragıp Tüzün oradaki, şimdi yeni mahalle dediğimiz alanı, kamu arsası orası, parselliyor. Ve memurlara diyor ki al bu parseli, sana çok ucuz bir fiyata veriyorum. Sen bunun üzerine evini yap, burada yaşa diyor. Ve bunun sonucu olarak şöyle de bir şey söylüyor. Bir, oranın planı yapılıyor. İki katlıdan fazla olmayacak evler deniyor. Her şey çok düzgün bir biçimde planlanmış ve yeni mahalle denilen bir semt ortaya çıkıyor. Burada bir başka bilgi vermek istiyorum. Yeni mahallenin birebir aynı adlı olan bir başka ilçesi daha var Ankara'nın. Yeni mahalleyle aynı anlama geliyor ama insanlar bunu bilmezler. Buradayken söyleyelim istiyorum. Mesela Sincan da yeni mahalle anlamına gelir. Çince.
Öyle mi?
Evet, yani ilginç. Oraya da herhalde Uygurlar, yani Orta Asya'dan gelen insan toplulukları yerleştikleri için onlar da kendi dillerinde oraya yeni mahalle demişler. Sincan yani.
Evet.
İki ayrı yeni mahallesi var Ankara'nın. Onu da burada belirtmiş olalım sohbetimizde istiyorum.
Yeni mahallede Türk milletinin bağımsızlığını simgeleyen İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy adına bir mahalle var. Onu da anmadan geçemeyiz. Manzum hikayeleriyle de edebiyatımızda önemli yere sahip Mehmet Akif. Safahat, Süleymaniye Kürsüsü'nde ve Çanakkale şehitlerine en bilinen eserlerinden. İstiklal Marşımız için düzenlenen yarışmaya katılma hikayesi de oldukça ilginç. Sizden dinleyelim.
Katılmıyor biliyorsunuz. İlanla çıkılıyor. İstiklal Marşı için şiirler toplanıyor. Hatta çok güzel şiirler de olmasına rağmen Mehmet Akif Ersoy'a deniliyor ki niye katılmadın? Sen bu şeyini, para ödülü olduğu için katılmadım diyor. Aslında Mehmet Akif Ersoy hem yaşamı olarak hem de sonraki çocuklarının yaşamı olarak gelir düzeyi çok düşük bir şeyimiz. Yani öyle zengin birisi değil, fakir bir şair. Ama hani Kurtuluş Savaşı'nda Nazım Hikmet'in dediği gibi diyor ki Akif inanmış insan diyor. O iki şeye inanıyor. Bir, İstiklal Marşı'nda söylediği gibi burada son nefer kalana kadar Türk milleti bağımsızlığı için mücadele edecektir diyor ya, işte korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tütenen sonacak. Yani böyle bir şeye inanıyor. Bizim yurdumuzun üstündeki son ocak tütene kadar biz burada şey yapacağız. Biliyorsunuz İstiklal Marşı'nın kabulü savaş esnasında oluyor. Kurtuluş Savaşı esnasında ve Türk ordusuna hitaben yazıyor bunu Türk olarak ve şöyle bir şeyi var. Para ödülünü de kabul etmiyor. Yani kendisine verilen ödül de bağışlıyor. Zorla, yani zorla derken rica ediliyor kendisinden bir şey yazma ve oy birliğiyle kabul ediyor. Yani meclisin oturumunda okunuyor İstiklal Marşı ve bütün milletvekillerinin oy birliğiyle İstiklal Marşı olarak kabul ediliyor. Onun adına bir mahallenin olması, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nin, çok önemli diye düşünüyorum. Herkese de aslında vakit bulurlarsa Safahat'i okumalarını da tavsiye ederim. Safahat gerçekten o zamanki İstanbul'u çok iyi anlatan bir şeydir. Yani ne kadar zorluklar içinde yaşayan bir kent olduğunu ancak Safahat'i okuyarak öğrenebiliriz diye düşünüyorum.
Bir de Ankara'nın en yoğun bölgelerinden birinde Mehmet Akif Ersoy adına park var. Oldukça merkezi bir yerde.
Evet.
Ahmetler Postanesi civarında insanların da sıklıkla tercih ettiği bir park burası. Parklarla kesişir mi hiç yolunuz, ya da özellikle parkları düşürür müsünüz yolunuzu Nezih Bey?
Evet, yani çünkü şöyle, ben sabahları Lozan Parkı'nda yürürdüm daha önceden. Şimdi başka bir yerde yürüyorum ama Ankara'nın parkları gerçekten parkları yapmayı başarmış bir şehir Ankara. Hatta parklarına da anlam yüklemiş. Lozan Parkı'ndan sonra İnönü Parkı, İnönü Parkı'ndan sonra Zafer Parkı gelir. Bilirsiniz. Şimdi dolayısıyla bu da öyle yapılmış. Yani Zafer, İnönü, Lozan gibi bir kurguyla 3 tane park bir araya getirilmiş ve orası kocaman bir park alanı.
Hı hı.
Biliyorsunuz çok şairlerimizin adına verdiğimiz parklar var. Onu da herhalde programımızın içinde konuşacağız.
Evet. Sizin de söylediğiniz gibi parklar da mahallelerin önemli unsurları ve Ankara'da sanılanın aksine yeşil alanlar, yani parklar, bahçeler açısından zengin bir kent. Ankara'da edebiyatçılarımızın yaşatıldığı parklardan söz edeceğiz şimdi. Onları böylelikle bir kez daha anmış oluruz diye düşünüyoruz.
Evet.
Vadisi yakınında bir park var. Ahmet Haşim Caddesi üzerinde Ahmet Arif Parkı. İki edebiyatçımızın adlarının kesişmesi tesadüf müdür? Kim bilir? Parkın girişinde bir heykel karşılar sizi. Ahmet Arif'in Anadolu şiiri yer alır bu heykelde. Dayan, kitap ile, dayan, iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni.
Ben onun çok güzel bir aşk şiirini çok severim. Aslında bunu bu program çerçevesinde Ahmet Arif'i de anıyoruz. Onu okuyayım isterseniz. Şöyle diyor kendisi. Açardın, yalnızlığımda mavi ve yeşil açardın. Tavşan kanı, kınalı berrak. Yenerdim bütün acılıkları, kahpelikleri. Gitmek, gözlerinde gitmek sürgüne. Yatmak, gözlerinde yatmak zindanı. Gözlerin hani. Canımın gizlisinde bir can edin ki, kan değil sevdamız akardı geceye, sıktıkça cellat kemendi. Tubi ornat tubi değil, cogito ergo sum hiç değil. Maksat iş anlamak kaçınılmazı, durdurulmaz çığı sonsuz akımı. Varmak, gözlerinde varmak ay ışığına, içmek, gözlerinde içmek can tılsımını, gözlerin hani. Çok güzel bir şiir değil mi? Yani gerçekten.
Ağzınıza sağlık,
sağ
olun. Sizin de.
Teşekkür ederim.
Yalın ve içtendir şiirleri şairimizin. Belki de bu yüzden Türkiye'de en çok baskısı yapılan şiir kitaplarından biri olur. Hasretinden prangalar eskitti.
Dünyada en çok satan kitaptır. Bir öyle şiir mi? Tabii bir şiir kitabı olarak Hasretinden prangalar eskittim. Yeryüzünde hiçbir ülkede bu kadar çok satılmamıştır. Yani ben en son gördüğümde 50. baskısı mı neydi? Belki şimdi 150. baskısını yapmıştır. Dünyada hiçbir şair bu kadar çok bir kitabı şiir kitabı olarak satılamamıştır. Satılmamıştır.
Peki çok
şiir. Shakespeare'in bile. Yani aklınıza kim geliyorsa gelsin. Aklınıza kim varsa dünyada bu kadar şiir kitabı satılan başka hiçbir şair yoktur.
Başka şiirleri de var şarkı olarak bestelenen. Şairini bilmeden ezbere olarak söyleniyor o şarkılar.
Evet,
şiirler
tabii.
Aslında. Leylim Ley var.
Evet.
Zülfü Livaneli söylüyor. Ve Ahmet Arif Parkı'nın bir yan sokağında Cahit Sıtkı Tarancı Parkı var. Evet. Parkta şairin Memleket İsterim adlı şiirinin dizeleriyle karşılaşır gelenler. Ne zengin, fakir, ne sen, ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Cahit Sıtkı Tarancı döneminin en çok okunan şairlerinden biri olmuş, hiçbir akıma bağlanmadan kendine özgü bir şiir geliştirmiştir, der bir başka usta şairimiz Behçet Necatigil. 35 yaş şiiri günümüzün de en çok okunan, bilinen şiirlerinden biridir.
Evet, 35 yaşı ömrün yarısı eder demiştir kendisi. 35 yaş ömrün yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün.
Hı hı.
Böyle diyorum. Dante niye Dante? Dante demesinin nedeni de şu. Dante İlahi Komedi'yi 35 yaşında yazdığı için. Yani hem 35 yaşındasınız hem de en verimli çağındasınız. En verimli çağında çünkü Dante gibi Dante 35 yaşında İlahi Komedi'yi yazmıştır demek istiyor. Çok zekice ve uluslararası nitelikli bir şairimiz aslında kendisi.
Geçelim başka bir parka. Çiğdem Mahallesi'ndeki parkta büstüyle bir başka usta şairimiz bizi karşılıyor. Can Yücel. Büstün altında Değişik isimli şiirini okuyoruz. Başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Büstü yapan da az önce konuştuğumuz şairimiz Ahmet Arif'in oğlu heykeltıraş Filinta Önav. Can Yücel, köy enstitülerini kuran eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in oğlu. Kendine özgü bir üslubu olan bir şairimiz. Şairliğinin yanı sıra çok da iyi bir çevirmendi.
Başka türlü bir şey Benim istediğim ne ağaca benzer ne de buluta.
İkinci yeni akımının temsilcilerinden biridir o. Ankara'ya üniversite okumaya gelir. Yalnızlığın şairidir Cemal Süreya ve az önce bahsettiğimiz Ahmet Arif'le de çok iyi dosttur. Sokaklarında dolaşmayı çok sevdiği başkenti şiirlerinde anar, şair dostlarını Ankara'ya davet eder. Ölümünden sonra da Ankara onu unutmaz ve Ankara'nın merkezinde adını verdiği parkta yaşatır onu. Ağaçların arasında bir heykeliyle karşımıza çıkar edebiyatımızın en duyarlı şairi Cemal Süreya. Parktaki heykelinin altında Tek Yasak adlı şiirinin dizeleri yer alır. Özgürlüğün geldiği gün, o gün ölmek yasak.
Çok enteresan, Cemal Süreya ve Özdemir Asaf. Günümüzde yeni bir post teknoloji diye bir şey çıktı biliyorsunuz. Instagram'da falan insanlar yani birbirlerine bir şey gönderiyorlar. Bu ikisi en çok şiirlerinden bölümler gönderilen şairler arasında. Biri aşkı en iyi anlatan şairdir aslında. Cemal Süreya'nın doğal bir aşk anlatışı vardır ve edebiyatımızda böyle bir yer edinmiştir. Fakat onun unutulmaz şiiri, beni de çok etkileyen şiiri, Sizin Hiç Babanız Öldü Mü şiiridir. Kız çocukları daha çok severler bu şiiri ama ben de çok seviyorum. Size okumak isterim izninizle. Diyor ki, Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç hamama gittiniz mi? Ben gittim. Lambanın biri söndü. Gözümün biri söndü, kör oldum. Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak. Söylememesine maviydi, kör oldum. Taşlara gelince hamam taşlarına, taşlar pırıl pırıldı, ayna gibiydi. Taşlarda yüzümün yarısını gördüm. Bir şey gibiydi, bir şey gibi kötü. Yüzümden ummazdım bunu, kör oldum. Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? Çok gerçekten böyle hüzün dolu bir şiiridir. Ama insanın babasını kaybetmesi de annesini kaybetmesi kadar kötü bir şey olduğunu bu kadar iyi anlatılabilir diye düşünüyorum.
Evet ve şarkı olarak bestelenmiş şiirleri evet. De var. Belki onlardan da biraz bahsedebiliriz Cemal Süreya'nın.
Çok vardır, evet, siz söyleyin.
Mesela Manuş Baba. Bunun dışında Biliyorum Sana Giden Yollar Kapalı adıyla Onur Saylak ve Emircan İrek yorumlamışlar. Bunun gibi pek çok örnek de var. Evet. Bunları da çoğaltabiliriz. Bir Ankara aşığı şairimiz daha var. Ankara'dan şiirin gerçek başkenti diye söz eden Metin Altıok. Ankaralı olmamasına rağmen Ankara'yı bu kadar çok seven şairimizin adına Sokullu Mehmet Paşa'da bir park var. Ankara, benim aziz kentim. Sen kendini biraz fazla koyverdin. Bense gençlik taslıyorum hala. Oysa sende hep bir kuvayi milliye ruhu olmuştur. Birinci yeni sende başladı, ikinci yeni de. Bakıyorum da şimdi herkes İstanbul'a göçüyor. Senin gözün yaşlı, benim kanadım kırık. Oysa bu böyle olmamalıydı. Çünkü şiirin gerçek başkenti sensin. Ölürsem senin toprağına gömülmek isterim. Varsın, sen de çürüsün bedenim. Yine Metin Altınok'un şiirlerinden bestelenmiş şarkılar var. Onlardan da bahsedebiliriz. Zuhal Olcay'ın Ormanların Gümbürtüsü gibi şarkılar da var. Evet,
felsefeci tarafı da var. Çok enteresan birisiydi Metin Altınok. Kendisini Sivas'ta kaybettik biliyorsunuz. Onu da burada anmış olduk. İyi oldu programımızda.
Kürkmantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf Derdemez hatırlanan, öykü ve şiirleriyle de edebiyatımızda öne çıkan bir şair ve yazar Sabahattin Ali. Onun adına Dikmen'de bir park var. Ne yazık ki çok genç yaşta kaybettiğimiz çok değerli bir edebiyatçımız Sabahattin Ali.
Sabahattin Ali adına Güzelçamlı ilçesi var, biliyor musunuz? Milli Park bu, Kuşadası'nın. Orada da bir park var ve onun da orada da bir heykeli ve şiir var. Sabahattin Ali'yi Türk insanı çok sevmiş aslında. Sabahattin Ali'nin çok az şiiri var. O bir öykücü, biliyorsunuz. En çok ünlü olan şey de Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf falan, sizin söylediğiniz gibi.
Evet.
Fakat Sabahattin Ali'nin bütün şiirleri şarkı olmuş. Mesela bir tanesi şeydir. Başın öne eğilmesin, aldırma. Hı hı. İnsanlar Sabahattin Ali olduğunu pek bilmezler.
Evet.
Sonra Ali Kocatepe'nin söylediği Aman Bir Ali. Ben de bir başka sevdiğim şiiri var onun. Ben şiirde okuyayım, siz onu hatta bir parça olarak hatırlarsınız. Melankoli, melankoli, evet. Melankoliyi Nükhet Duru'nun söyleyişiyle bu parçayı hatırlarsınız, melankoli parçasını. Şöyledir sözleri. Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır, bütün ömrüm beynimde acı bir tortusu kalır. Anlayamam kederimi, bir ateş yakar derimi, içim dar bulur yerimi, gönlüm dağlarda bunalır. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim, hafif bir sızı isterim, ağrılar, sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım, en sevgili emellerim, önüme ölü serilir. Ne bir dost ne sevgili, burayı hatırlarsınız. Dünyadan uzak bir deli, beni sarar melankoli, kafamın içerisi ölür.
Ölüm serilir. Ne bir dost ne bir sevgi. Dünyadan uzak bir deli, beni sarar melankoli. Beni sarar.
Bütün şiirleri şarkı olmuştur. Çok enteresan. Kendini şair olarak görmemekle birlikte bu kadar çok bestelenen şiiri olan başka bir şair de yoktur. Enteresandır yani bu. Burada bunu...
Evet,
bu...
o zaman anmadan da geçmeyelim.
Evet.
Çocuklar gibi, Sezen Aksu, yine Ali Kocatepe bestesi. Ben Sana Vurgunum, Nükhet Duru söylemişti.
Evet.
Yine Ali Kocatepe bestesi. Dağlar, Sezen Aksu'nun yorumuyla dinlemişizdir. Yine Ali Kocatepe bestesi. Aldırma Gönül, hatırlayacağımız şiirlerinden.
Bütün yani zaten topu topu yani 15 tane öyle kadar çok fazla bir şiiri yok. Az sayıda bir şiir var ama bütün şiirleri de şarkı olmuş. Çok başarılı bir, bu açıdan bakıldığında başarılı bir sanatçımız aslında. Edebiyatçımız diyelim.
Farklı türlerde eserler veren bir başka edebiyatçımız da Yaşar Kemal. Nobel ödülüne birçok kez aday gösteriliyor Yaşar Kemal. Eserleri 40'tan fazla dile çevriliyor. Yaşamkent'teki Yaşar Kemal Parkı'nda yazarın "O iyi insanlar, o güzel atlara binip, çekip gittiler" cümlesinden esinlenen bir heykeli yer alıyor.
Yaşar Kemal aslında Türkiye'nin ilk bestsellerini yazan yazarımızdır. Bizim çocukluğumuzda Türkiye'nin en çok okunan romanı İnce Mehmet'ti. İnce Mehmet okumamış olmak kadar kötü bir şey yoktu. Yani herkes İnce Mehmet'i okumuş olması gerekiyordu bir kere. Ve şöyle bir şey, belki de İnce Mehmet Türk edebiyatında en çok yabancı dile çevrilen kitaptı. Bütün hangi ülkeye giderseniz gidin, yani Don Kişot gibi, nasıl Cervantes'in Don Kişot'unu gittiğiniz bir ülkede bulabilirsiniz. Gittiğiniz her ülkede Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'ini de bulursunuz. Bu derece çok ilgi çeken bir yazarımızdır. Çok iyi tasvir yapma yeteneği vardır. Yani Karıncanın Su İçişi adlı romanında mesela bir karıncanın bir suyu nasıl içtiğini neredeyse iki sayfa falan anlatmıştır ayrıntılı olarak. O derece İnce Mehmet'te de böyle inanılmaz tasvirler vardır. Bir olayı bu kadar ayrıntılı anlatabilen başka bir yazarımız var mı bilmiyorum. Ama ben enteresan bir şey söyleyeceğim. Hiç bilinmeyen bir yönü, çok az sayıda şiiri var Yaşar Kemal'in. Şiir de yazmış. Şiirleri de çok güzel aslında. Ama enteresan, hani Orhan Kemal kendini şair görüyormuş da bir gün Nazım Hikmet buna gelmiş, demiş ki kardeşim sen nesir yaz demiş. Hani o bir ondan sonra hikaye yazmaya başlayınca bizim hepimizin bildiği Orhan Kemal olmuş. Şimdi benim böyle düşündüğüm bir başka kişi de aslında Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman padişah olmayıp şair olsaymış Fuzuli ve Baki'nin hepsinden daha iyi şiir yazar. Yani bugün herkes ondan söz eden bir şair olurmuş. O derece iyi birisi. Yaşar Kemal de öyle. Yaşar Kemal de bir aslında edebiyatımıza çok kapsamlı romanlarla, anlatımıyla giren birisi ama Burada enteresan bir şeyi okumak istiyorum size. Çok güzel bir şiir bu. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Diyor ki: Yağmur yağıyor harman yerindeki karınca yuvalarına. Bebeklerin uykuları gibi ince bir yağmur. Büyüyor karınca yuvalarında. Başak boyunca huzur, yağmur yağıyor. Şu beyaz papatya çiçeğindeki aşkımın üstüne ve gün vuruyor bu öyle vakti tarlaların çitine. Yağmur yağıyor. İçimdeki göklerden, içimdeki toprağa, nurdan. Bir ağ örüyor gecelerimin üstüne, örümcekler huzurdan. Yağmur yağıyor. Bulutlardan bir yaz uykusu, yağmur yağıyor ve açıyor kırk çiçeklerinde bembeyaz toprak kokusu. Çok enteresan, yani böyle insanı çok etkileyen, derinden etkileyen bir şair duygusu uyandırıyor bende Yaşar Kemal.
Şairlerimiz, öykü ve roman yazarlarımız başkentimizin parklarında yaşıyor. Ben de merak ediyorum, sizin en sevdiğiniz parklar Ankara'da hangileridir? Özellikle edebiyatçılarımızın ve şairlerimizin adını taşıyan parklar.
Ve Ankara'nın aslında çok enteresan. Biraz önce şey dedik, Ahmet Arif Mahallesi, işte burada Ahmet Haşim Caddesi var. Aslında Türkiye'de bir sürü bu şeyin orada, Portakal Çiçeği Vadisi'nde Şair Nazım Sokağı var. Şair Baki Sokağı var, Şair Nedim Sokağı var. Yani biz bu şairlerimizi parklarımıza yakın yerlere de, hem parklarımıza isimlerini vermişiz, hem de onların oluştuğu mahallelerin çevresinde de çok enteresan bir biçimde şairlerimiz ve yazarlarımız var. Ben hangi parkı çok seviyorum? En çok Lozan Parkı'nı seviyorum. Belki insanların şey olduğu için, orası çok küçük, butik bir parktır. Ama Cemal Süreyya Parkı da çok güzel. Hakikaten bir şair için yapılabilecek en güzel parklardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şiirleri de falan çok güzel sergileniyor orada. Hiç gitmemiş olanlara tavsiye ederim, bir Cemal Süreyya Parkı'na gitsinler. O gün çok kendilerini huzurlu hissedeceklerdir diye düşünüyorum.
Az önce de değindiğimiz gibi Ankara yeşil alanlar açısından aslında iyi durumda kent. Bizler de bir kere daha tekrarlamış olalım. Portakal Çiçeği, Botanik Dikmen Vadisi, Seymenler, Kurtuluş, Avdi İpekçi, Kuğulu, Göksu, Altın Park, 50. Yıl Parkı, Güven Park, Gençlik Parkı, Ankara'nın öne çıkan parklarını şimdilik böylelikle almış olalım. Sonraki programlarımızda detaylı olarak konuşalım efendim. Bugün Ankara'nın mahallelerine ve parklarda yaşatılan edebiyatçılarımıza yer vermeye çalıştık. Ankara Ankara'nın konuğu, araştırmacı yazar Nezih Kuleyindi. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim Burcan. Çok da hoş sohbet oluyor. Teşekkür ediyorum.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Aslı Yıkılmaz ve speakeriniz ben Burcu Aydemir. Ankara'yı daha yakından tanımaya ve tanıtmaya çalıştığımız programımızda tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.
Ankara, Ankara.